Ayrım 2, sayfa 7. Lev Nikolayevich Tolstoy. Tarih sahnesine çıkışları ve medeniyet hayatında ilk adımlarıyla çok yakın zamanlarda karşımıza çıkan Rus milletinin edebiyatı da başlangıçta gayet basit ve dar bir çerçeve içerisindeydi. Fakat 17. yüzyıldan sonra mükemmel bir şekilde gelişen edebiyat, 19. yüzyılda yetişen olağanüstü yeteneklerle en iyi meyvelerini vermiştir. Rus edebiyatında olduğu kadar zamanımızın fikir ve edebiyat sahasında realist görüşleriyle derin izler bırakanlardan biri de Lev Nikolayevich Tolstoy'dur. Katerina II. devrinde Rus ordularına başkomutanlık etmiş, genç yaşta kraliçenin gözdesi Potemkin'in bir metresiyle evlenmeye razı olmaması üzerine ordudan ihraç edilmiş bulunan Nikola Sergeyevich Volkonski'nin çirkin, solgun fakat çok zeki, bilgili kızı Maria Volkonski 1790-1831, gerek babasının gayretleri ve gerekse özel hocasının gayretleriyle Fransızca, Almanca öğreniyordu. 1821 yılında babasının ölümü üzerine kendine kalan Yasnaya Polyana çiftliğini terk ederek 100 kilometre mesafedeki Moskova'da yaşamaya karar vermiş olan Maria Volkonski, aslen Alman soyundan olup Büyük Petro zamanında Rusya'ya gelmiş olan Peter Andreevich Tolstoy neslinden ve uzun yıllar subay olarak orduda hizmet eden ve miralaylık rütbesine kadar yükselmiş, 1812 Napolyon seferlerine karşı göğüs gerdikten sonra emekliye ayrılan zamanın asillerinden Nikola İliç 1795-1837 ile 1822 yılında evlenmişti. Tabii güzellikleri kadar ormanlar arasından tarlalara ve şehre uzanan ince, düzgün yollarıyla suni güzellikleri de sahip olan Yasnaya Polyana'daki sevimli aile yuvasında 1828 yılı 9 Eylül'ünde 4. çocuk küçük Tolstoy doğmuştu. 28 Nisan 1831'de daha henüz 3 yaşında olan Tolstoy, annesinin ölümüyle 3 erkek ve 1 kız kardeşiyle beraber öksüz kalmıştı. Karısının ölümünde 36 yaşlarında olan genç babanın ilk işi öksüz yavrularına vasi bulmak oldu. Yakın akrabalarından Aleksandra Ilinişna Ostensaken çocukları himayesi altına aldı. Fakat Tolstoy üzerinde yetişme bakımından etkisi görülen halalarından T.A. Ergolskaya olmuştur. Bir taraftan çocuklara Fransızca, Almanca dersleri için özel hocalar tutuluyor, diğer yandan da halaları tarafından din dersleri öğretiliyor ve sosyete içinde bir asilzadeye yakışır şekildeki hareketlere ve seremoniye ait konular üzerinde de titizlikle duruluyordu. Lev, 8 yaşına gelince babası artık çocuklarına ciddi bir eğitim vermenin zamanı geldiğini düşündü ve aile köy hayatını bırakarak Moskova'ya taşındı. Moskova'da okul hayatındayken küçük Tolstoy'un hayatı ve geleceği çok parlak görünüyordu. Hatta hocası bu çocukta deha var, o küçük bir Molière'dir derdi. Gün geçtikçe Tolstoy da kendi alanında ilerliyordu. Fakat 9 yaşındayken yani Moskova'ya geldiklerinden hemen birkaç ay sonra 1839 yazında Nikola İliç Tolstoy bir cinayete kurban gitti. Bir seyahate giderken yanındaki paraya göz koyan uşağı onu zehirlemişti. Böylece Tolstoy babasını da kaybedince kalbindeki öksüzlük yarasına bir de yetimliğin darbesi inmiş oldu. Nikola'nın ölümüyle perişan duruma düşen aile, faciasına dayanamayan Nikola İliç'in ihtiyar annesi de hayata gözlerini yumarak zavallı yavruları tamamen vasi eline terk etmiş oldu. Bundan sonra büyük çocuklar Nikola ve Sergi Moskova'da kaldılar. Üç küçük Dimitri, Lev ve Maşa ise tekrar Yasnaya Polyana'ya geri döndüler. Her geçen gün bir felaketin daha yaklaştığı kaçınılmaz bir gerçekti ve öyle de oldu. 1840 yılına kadar köyde kaldılar. Bu yıllarda Rusya'yı müthiş bir kıtlık kasıp kavuruyordu. Küçük Lev gözleri önünde cereyan eden facialardan, sokakları dolduran acılı ve perişan insanlardan, cesetlerden derin izlenimler kazanıyordu. 1841 yılı sonbaharında annelerinin yokluğunu hissettirmeyecek kadar candan ilgisini kendilerinden esirgemeyen hem halaları ve hem de vasileri olan Aleksandra Ilinişna Ostensaken de ölmüştü. Ostensaken'in kız kardeşi Pelagoya Ilinişna Yushkov çocuklar üzerinde ablasının yerine geçmeye çalıştıysa da fikren ve manen çok tuhaf oluşu, züppelikle ömrünün büyük kısmını salonlarda geçirmekte olmasıyla istenilen sonucu veremedi. Yeni vasi Tolstoy ve kardeşlerini alıp zamanın St. Petersburg'undan sonra gelen kocasının da bulunduğu şehir olan Kazan'a gitti. Eniştesi ise neredeyse evde hiç gözükmüyor, ömrünün büyük bir bölümünü eşiyle salonlar arasında geçiriyordu. Bu kötü örnekler Lev üzerinde derin bir etki bıraktı ve onun hayatına yeni bir yön verdi. Yenice delikanlılık çağına girmek üzere olan bu çocuk, Fransızca konuşan, kılık kıyafetine aşırı derecede dikkat eden uzun tırnaklı bir zamane züppesi oldu. Artık Tolstoy oldukça büyümüş ve 1844 yılında Kazan Üniversitesi'nde Şark Dilleri Edebiyatı'nda öğrenimine başlamışsa da kendisini tamamen eğlence, dans, içki ve kadına vermiş olduğundan haylazlıkla geçen böyle bir yıl sonunda sınıfta kaldığı için mektebi bırakıp 1845'te hukuk fakültesine girdi. Ne yazık ki öğrenimini tamamlayamadan 1847'de de buradan ayrıldı. İşte böyle geçen yıllarla Tolstoy anne, baba ve vasisini dahi kaybetmiş durumda 19 yaşına gelmişti. Yapılan paylaşmada miras olarak kendisine düşen 1470 desyatinlik araziye Tula ili Krapivenskoy kazasındaki doğum yeri olan meşhur Yasnaya Polyana çiftliği de dahildi. Sınavların ve disiplinin olduğu okullarda öğrenim göremeyeceğini anlayan Tolstoy, 12 maddelik bir program hazırlayarak kendi kendini yetiştirmeye karar verip geriye, çiftliğe dönmüştü. Arazisiyle uğraşarak burada çalışan köylülerin dertlerine ortak olmaya çalışmış ve kendini tamamen saf Rus halkı içerisine bırakıvermişti. Zaman zaman uygulamaya çalıştığı programında hukuki bilgiler, pratik doktorluk, Fransız, Alman, İngiliz, İtalyan ve Latin dilleri, tarih, coğrafya, matematik, müzik, resim, kompozisyon vardı. Ve programın son maddesi de toprağın kölesi köylülerin hayatıyla ilgilenmek, köylülerin sefil hayatını iyileştirmeye çalışmaktı. 19 yaşında okuldan ayrıldıktan sonra toprak işleriyle uğraşmak, köylülerin durumunu düzeltmek düşüncesiyle köye dönen Tolstoy bu kararını mutluluk gerçek aşktadır, iyiliktedir, inanışından doğan ahlaki bir düşünceyle vermiştir. O, insan ancak başkaları yararına fedakarca çalıştığı zaman mutlu olabilir, derdi. Hatta Yasnaya Polyana'ya dönüşünün sebebini teyzesine yazdığı bir mektupta şöyle açıklıyordu. Tanrı karşısında kendilerinden sorumlu olduğum bu 700 insanın mutluluğu uğrunda çalışmak benim için kutsal, büyük bir borç değil midir? Önümde böyle asilce parlak bir görev varken ne diye faydalı olmak, iyilik etmek imkanlarını başka alanlarda arayayım? Tabiata dönüşünün de arkadaşlarıyla olan tartışmalarında söylediği gibi, siz ne hayatı ne de mutluluğu bilmiyorsunuz. Bir defa hayatın zevkini, tabiatın güzelliğini içinde tadınız. Mutluluğun tabiatla kucaklaşmış olduğunu görür ve anlarsınız şeklindeki konuşmasıyla kendi görüş ve fikirlerini savunmaktadır. 1851 yılı Nisan'ında ani bir kararla 3 yıldan beri hemen hemen hiç ayrılmadığı malikanesini bırakarak en büyük ağabeyi Nikolay'ın yanına Kafkasya'ya gitti. Orada bir askeri okula devam edip 1854'te Kırım Savaşı'na subay olarak katıldı. Sert ve değişik iklimli Kafkaslar, çetin tabiatı, kır ve dağ havasıyla Tolstoy'un karakteri üzerinde büyük etkiler yapmıştı. Öyle ki o eski genç haşarı Tolstoy daha ağırbaşlı olmuş ve olgunlaşmıştı. Kırım Savaşı'na katılmasıyla hayat görüşleri değişmiş ve deneyimleri artmıştı. Kısa da olsa yukarıda Tolstoy'un çocukluk devrini bu şekilde özetlemeye çalıştıktan sonra onu yalnız yaşayışına göre değil, karşılaşabildiğiniz bütün yönleriyle, eserleriyle ve eserlerinde özellikle çevresinden ve kendi ailesinden bahsettiği şeylerden faydalanarak daha yakından tanımaya çalışalım. Tolstoy, Kafkasya'dayken Hayatımın Dört Çağı adıyla büyük bir roman yazmayı düşünmüştü. Hatıra defterindeki "Yarın büyük bir roman yazmaya başlayacağım" notundan da 3 Temmuz 1851'den sonra Çocukluk adlı eserini yazmaya başladığını anlıyoruz. 1852 yılında biten bu eseri Tolstoy, Çocukluğumun Tarihçesi adıyla ve LN imzası ile zamanın en meşhur dergilerinden Sovremennik dergisinde basılmak üzere derginin müdürü şair Nekrasov'a gönderdi ve çocukluk hikayesi 1852 senesi Eylül'ünden itibaren Sovremennik dergisinde LN imzası ile ve Çocukluğumun Tarihçesi adı ile yayımlanmaya başlandı. Kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen bu hikayeyi eleştirmenler çok iyi karşıladılar. Hatta bir süre sonra Nekrasov, eserin Lev Tolstoy'a ait olduğunu öğrenince onu içtenlikle tebrik etmiş ve çok geçmeden Tolstoy'a bundan böyle göndereceği yazılar için o zamanın en yüksek yazarlarına verilen telif hakkının ödeneceğini bildirmiştir. Bundan da anlıyoruz ki Tolstoy daha henüz 23 yaşındayken yazdığı ilk eseriyle kendisini tanıtmış, şöhret yapmış ve usta yazarlar kategorisinde yer almıştır. Fakat bu kadar şöhret sahibi olduğu halde yine de tatmin olmadığı içindir ki bir yerde ben ne salon adamıyım, ne iş adamıyım, ne de pratik bir zekaya sahibim. Yalnız namuslu bir adamım. İyilik yapmayı severim. Bununla beraber daha fazla sevdiğim bir şey vardır ki o da şan ve şereftir, demiştir. Tolstoy eserlerindeki kahramanları etrafından, aile çevresinden seçmiş ve hatta Çocukluk, İlk Gençlik, Gençlik adlı eserlerinde tamamen kendi hayatından ve aile çevresinden bahsetmiştir. Tolstoy, annesini daha 3 yaşındayken kaybettiği için ancak tanıdıklarından topladığı bilgilere göre Hatıralarım adlı hikayesinde hayal ürünü bir anneden bahsetmektedir. Zira annesinden kendine tek bir resim bile kalmamıştır. Fakat mükemmel bir kültüre sahip kadın olan annesi Rusçadan başka 4 dil daha bilir ve daha kızlığı zamanında bile cazip, hayali hikayelerini ustalıkla gayet güzel bir şekilde arkadaşlarına anlatırmış. Zamanın en yüksek asilzadelerinden biri olan ailesi hemen hemen devrinin bütün kültürüne sahiptiler. Babasının uzun yıllar devlet hizmetinde bulunuşu, annesinin yüksek kültürü daima halk ve hükümet işleriyle ilgili olmalarını sağlamıştır. Bu durum daha henüz çok küçük de olsa Tolstoy üzerinde etkisini göstermiştir. Onun yetenekli bir yazar olmasının ilk sebeplerini ailesinin bu kültür seviyesinde arayabiliriz. Hatta annesinin dilden dile geçen hikaye anlatma yeteneği Tolstoy'a kalıtsal bir miras olarak geçmiştir denebilir. Genç anne çocuklarıyla o kadar yakından ilgileniyor ki onları yatılı okullara vermekten ziyade özel hocalarla kendi kontrolü altında yetiştirmek istiyordu. Çocukluk adlı eserde Tolstoy ve Nikolay babalarıyla birlikte Moskova'ya gittiklerinde Yasnaya Polyana'da kalan anne hasta halinde dahi kocasına yazdığı mektupta çocuklardan bahsediyor ve gene eskiden beri tartışmaya sebep olan yatılı okula verilmelerine benim de razı olmamı rica ediyorsun. Bu konudaki görüşümü bilirsin diyerek özellikle çocuklarının eğitimi üzerinde duruyordu. Tolstoy hafızasında derin izler bırakan annesi hakkındaki hatıralarını şöyle anlatır. Annemi gözümün önüne getirmeye çalıştığım zaman sık sık başımı okşayan ve benim öpmekten çok hoşlandığım yumuşak narin elinin temasını hissederim. Annem gülümsediği zaman her şeyi günlük güneşlik hissederim. Eğer hayatın sıkıntılı anlarında bu gülümsemeyi tekrar görebilseydim hüznün ne olduğunu bilmeyecektim. Tolstoy çocukken çok çirkinmiş. Annesi bu çocuğun çirkinliğinden bahsedenlere onun iyi bir yüzü, keskin gözleri ve tatlı bir gülümsemesi olduğunu söylermiş. Başkalarının kendi çocuğu hakkında söyledikleri bu tarz sözlere fazlaca içerleyen anne, çocuğunu ne zaman kucağına alsa şunu unutma yavrum. Seni hiçbir kimse güzelliğinden dolayı sevmeyecek. Onun için sen cesur, iyi ahlaklı ve zeki bir çocuk olmaya gayret etmelisin, derdi. Tolstoy da annesinin bu sözleri ve etrafının söylediklerinin etkisiyle gerçekten çirkin olduğunu anlamış ve ümitsizliğe düşerek "Dünyada benim gibi böyle yassı burunlu, kalın dudaklı, küçücük kurşuni gözlü bir insanın mutlu olacağını düşünemiyor, Allah'tan beni güzelleştirecek bir mucize diliyor ve güzel bir yüzüm olması için her şeyimi, bugünkü, yarınki her şeyimi feda etmeye hazır olduğumu söylüyorum," diye Çocukluk adlı hikayesinde itirafta bulunmuştur. Gerçekten de çirkinliğinin Tolstoy'a hayatta çok etkisi olmuş. Gayet çekingen hareketleri, fazla sıkılganlığı, dış dünyayı ve olayları çabuk anlayıp girişmesine engel olmuştur. Bu durum daha ziyade manevi dünyaya dönmüş, ruhu ile kendi düşünce ve sezişleriyle baş başa kalmasına sebep olmuştur. Öksüz kalan Tolstoy'un yetiştirilmesiyle ve eğitimiyle vasileri olan halıları çok yakından ilgilenmiş ve çocukları kendine yönlendirebilmiştir. Çocukluk adlı eserinde artık annemiz yoktu fakat hayatımız aynı şekilde akıp gidiyordu. Aynı odalarda, aynı saatlerde yatıp kalkıyorduk. Sabah ve akşam çayları, öğle ve akşam yemekleri, her şey zamanındaydı. Masalar, iskemleler yerlerinde, evimizde ve hayat tarzımızda hiçbir şey değişmemişti. Fakat yalnız o, annemiz yoktu. Diyen Tolstoy, hayatlarının aynı şekilde cereyan ettiğini, evlerinde annesinin yerini tutabilecek birinin olduğunu söylemekte ve halalarına karşı olan sevgi ve bağlılıklarını anlatmaktadır. Birçok yazardan farklı olarak kalem bakımından bir tecrübe aşaması geçirmeden yazı aleminde yer alan Tolstoy ilk olarak 1851'de Geçmiş Günün Hikayesini yazmıştır. İçinde kendi biyografisini anlattığı Destvo, Çocukluk, 1852 ve bunu devam ettiren Otrocesto, İlk Gençlik, Yunost, Gençlik, 1856 adlı hikayeleri birbirini tamamlamaktadır. 23 ile 28 yaşları arasında vermiş olduğu bu eserler, yukarıda da söylendiği gibi zamanın meşhur dergilerinde de LN imzasıyla yayınlanmış ve beğeni kazanmıştır. Daha sonra Hücuma ve yine aynı yılda Kazaki, Kazaklar eserine başlayıp ancak 1862'de bitirdi. Fakat bu seneler içinde Kafkaski Plenlik, Kafkas Esiri, Utro Papeşçika, Asilzade Sabahı adlı hikayelerini yazmıştır. 1854 yılında Osmanlı'ya karşı Kırım Savaşı'na katılarak bu konudaki görüşlerini Sivastopol Hikayeleri 1855 adlı eserinde anlatmıştır. Bu eserinde savaşın şanından, şerefinden ziyade facialarını ele alır. O savaşı şöyle tanımlar. Savaş mızraklı, trampetli bir bayram değildir. Onun manzarası kan ve ölümdür. 1855 yılında Kafkas ordusundan ayrılan Tolstoy, Petersburg'a gitti ve orada da Metel, Kar Fırtınası'nı yazdı. Şimdiye kadar ismi geçen eserlerinin hepsi hikaye türünden olup realist bir görüşün ürünüdürler. Kar Fırtınası'nda kışın karlı bir gecede bir istasyondan diğerine doğru uzanan bir kızak yolculuğu anlatılmaktadır. Konunun esas itibariyle pek önemi yoktur fakat onu kıymetlendiren işlenişidir. Kelimelerin konuya göre seçilmiş oluşu, dizilişi, tasvirin kuvveti tamamen Tolstoy'un sanat kabiliyetindendir. Yazar kaleme aldığı hikayelerini arka arkaya sıralamıştır. Eğer bütün hikayelerini gözden geçirirsek diliyle, konusu ile, deyimiyle ve hatta kelimelerin değişik şekillerde okunuşlarıyla Tolstoy'a tam manasıyla bir halkçı nazarıyla bakabiliriz. Ayrım sonu, sayfa 16.